Dünden Yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye tarihini, Türkiye siyasi tarihini, tek parti döneminden çok partili hayata geçişi, bu dönemde yaşanan hem rejim içerisinde hem partiler arasındaki ilişkilerde, partilerin kendi içerisinde yaşanan değişiklikleri ele alıyoruz, konuşuyoruz. İktisadi, sosyal, eğitimden göçe kadar birçok meseleyi bu hükümetlerin politikaları, aynı zamanda rejimdeki değişiklikler çerçevesinde takip etmeye çalışıyoruz. Bir nevi Türkiye demokrasi tarihini sosyal, iktisadi boyutlarıyla anlatmaya gayret ediyoruz. 1973 yılındayız. 1973 yılında geçtiğimiz hafta bir derleme toparlama yapmıştık bu yıl itibariyle yaşananları geçmiş tarihle ilişkilendirerek bir genel çerçeve çizmeye çalışmıştık. Şimdi aslında yeniden bunları hatırlayabileceğimiz bir hadise var 73 yılında. İsmet İnönü vefat ediyor 1973 yılında. İsmet İnönü Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci cumhurbaşkanı. Tek parti döneminde, Atatürk döneminde Atatürk'ün başbakanı ve Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde genel başkan vekili olarak görev yapmış. Hem milli mücadelede önemli katkıları olan asker olarak hem sonra milli mücadeleyi mütakiben Lozan görüşmelerinde cepheden diplomasiye geçiş yapıp Lozan görüşmelerini yürüten bir isim olarak ortaya çıkıyor. Onu mütakiben de Ankara'ya döndükten sonra da başbakan olarak zaman içerisinde bazı görevden alınma, yeniden atanma gibi haller olmakla beraber en uzun süre başbakan olarak görev yapan isim oluyor. İsmet İnönü Atatürk'ün vefatıyla beraber 11 Kasım'da Cumhurbaşkanı seçiliyor. Bu 39 yılında yapılan Cumhuriyet Halk Partisi kurultayıyla beraber o dönemin dünyasında esen havaya uyan bir şekilde değişmez genel başkan ilan ediliyor. Milli şef sıfatı veriliyor kendisine. Cumhuriyet Halk Partisi daha önceden başlamış bir uygulamayla bu dönemde yine bunu pekiştirecek şekilde parti devlet özdeşleşine giden bir dönem yaşanıyor. Bu dönemi mütakiben dünyadaki gelişmeler etrafında çok partili hayata dönüş sürecini de İsmet İnönü yürütüyor. Ve böylece 2. Dünya Savaşı boyunca alınmış o işte değişmez genel başkan statülerinin değişmeye başladığı ve parti içerisinde reformların olduğu, demokratikleşme, çok partili hayata geçiş süreci yaşanıyor. Bütün bunlarda İsmet İnönü'nün rolü var. Bunu mütakiben 1946-50 yılları arasında yaşanan Demokrat Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki bir yandan gerginlik, bir yandan bir mutabakat çerçevesi oluşturarak Demokrat Parti'nin iktidara geleceği 14 Mayıs 1950'deki şartları hazırlayan Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, çok partili hayata geçişi hazmedemeyen kesimleri parti içerisinden ayıklayan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu çok partili hayata geçiş sürecine intibak etmesini sağlayan hem genel başkan hem de Cumhurbaşkanı İsmet İnönü. Bu süreci tamamladıktan sonra 14 Mayıs 1950'de iktidarın barışçı bir şekilde Demokrat Parti'ye devredilmesini sağlarken de hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında hem Cumhurbaşkanı bilahare muhalefet lideri, ana muhalefet liderine dönüşüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de genel başkanı parti içerisinde neredeyse değişmez bir, yani tartışılmaz bir genel başkan. Ama parti içerisinde giderek genel sekreterle, kendisinden sonra gelenlerle arasında bir takım mesafelerin olduğunu görüyoruz. Bu bazen Kasım Gürek'te oluyor. Sonra mesela Bülent Ecevit'te olacak. Onlardan farklı düşündüğü yerler olabiliyor. Ama genel politikayı, genel çerçeveyi o çiziyor ve parti de buna riayet ediyor. Ancak bu dönemin genel özelliği şöyle, Demokrat Parti iktidarına karşı Cumhuriyet Halk Partisi 1950 seçimlerini bir tür halkın yaptığı bir hata olarak görüyor. O yüzden de bu başlamış değişikliği, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yenilenme hareketlerini devam ettirmiyorlar. Cumhuriyet Halk Partililer de hep bu bakış açısı içerisinde. O yüzden de 14 Mayıs 1950'deki seçim sonuçları bu kesimde çok ciddi bir travma meydana getiriyor. Bu travmanın neticesinde bazı kesimler, bürokrasinin bazı unsurları, bilhassa bazı askerler İsmet İnönü'ye giderek seçimleri komünistler manipüle etti diyebiliriz. Size yardımcı olabiliriz, sizin yanınızdayız diyorlar. Bu şu demek, seçim sonuçlarını tanımayın, biz sizinle beraber olacağız diyorlar. İsmet İnönü bunu kabul etmiyor. Hem bu manada bürokratları hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisindeki muhalefeti azime demeyen kesimleri engelliyor ve bizim bu çok partili hayata geçmemiz lazım, bunu başarmamız lazım. Bizden ayrılan ülkeler bunu gerçekleştirdi. Dünyada böyle bir eğilim var. Kaldı ki bizde de, Türkiye'de de ciddi bir muhalefet ortaya çıkmış durumda. Bunun bir şekilde kendini ifade etmesi lazım ve bu geçiş sürecinin başarılması lazım. Aksi halde dünyadaki örnekleri biliyoruz. Buradan demokratik bir şekilde bu değişim gerçekleşmezse bu başka problemlere yol açar. Asayiş problemlerine, sokak hareketlerine, şiddet hareketlerine yol açar. Düşünce içerisinde İsmet İnönü fevkalade tecrübeli. Biz hayat çizgisini anlatırken işte milli mücadeleden başladık ama milli mücadelenin öncesinden itibaren ikinci meşruiyetle beraber, hatta ikinci meşruiyet öncesindeki Abdülhamit yönetimiyle beraber siyasi hadiseleri yakından takip etmiş. İşte gizlice İttihat Terakki'ye katılmış. İkinci meşruiyet döneminde olup bitenleri yakından gözleyecek bir kurmay subay ve o dönemin yöneticilerinin hemen yanında, yöresinde bir isim olarak bu tecrübelere vakıf bir isim. O yüzden de bu tecrübeler ışığında tek parti yönetiminin ila nihaya devam etmeyeceğini, Türkiye'nin bu manada geniş bir tecrübeye sahip olduğunu, dünyadaki gelişmelerin de bu istikamette olduğunu bilip tartabilecek bir tecrübesi var ve bu zaviyeden bakıyor. Zaman zaman da daha tek partici anlayışla mücadele ediyor. Ama bununla beraber İsmet İnönü, bu mesela ben 1945'teki bu çok partili hayata geçiş süreciyle ilgili rahmetli Erdal İnönü ile bir mülakat yapmıştım bir belgesel için. Orada rahmetli Erdal İnönü'ye sordum. Hani babanızla bu dönemdeki değişiklik hakkında konuştunuz mu? O zaman yurt dışındaymış ama hem sonra konuştuk hem de yazıştık dedi. İsmet İnönü bunu biz sadece ülke için değil ailemiz için de böyle yapmalıyız. Bu tür rejimlerin eğer kendiliğinden bir yumuşama, değişiklik olmazsa nelere mal olduğunu dünyadaki örnekler açısından biliyoruz diyor. Keza aynı şeyi mesela Nihat Erim'e de anlatıyor İsmet İnönü. Bu kesinlikle artık yürütülemez rejime dönüşebilir. O yüzden bizim muhakkak surette bu çok partili hayatı yönelmemiz lazım. Bu reformu gerçekleştirmemiz lazım diyor. O bakımdan burada çok önemli bir hususu ifade etmek lazım. Bu geçiş sürecinde İsmet İnönü'nün çok ciddi bir rolü söz konusu olmuştur. Çok partili hayata geçişle beraber hem İsmet İnönü hem Cumhuriyet Halk Partisi ileri gelenleri 54 seçimlerinde halkın kendilerini seçeceğini düşünüyorlar. Ama şunu görüyoruz, 54 seçimlerinde Demokrat Parti'nin oyları azalmak bir yana artıyor. Çünkü bu 50 ile 54 arasında Demokrat Parti altın dönemini yaşıyor. Olağanüstü reformlar var. Bir yandan rejimin serbestliğiyle özgürlüklerde çok ciddi genişleme var. Diğer taraftan kalkınma, refah anlayışında çok ciddi bir sıçrama var. Toplumun, müteşebbislerin bir coşkusuyla 50-54 yıllar arasında Türkiye ekonomisi bir patlıyor ve Türkiye fevkalade rahatlıyor. 54'teki bu seçim sonuçları Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu manada yeniden düşünmeye sevk ederek ve İsmet İnönü'yü yeniden düşünmeye sevk ederek bu 45 yılında başlattıkları reform hareketlerini daha da ileriye götürecek. Cumhuriyet Halk Partisi'ni daha da geniş bir çerçeve taşıyacak. Mesela 60'lı yıllarda ortanın soluyla yapmayı düşündükleri açılımı çok daha erkene alarak demokratik bir muhalefet partisinin olması gereken bir noktaya Cumhuriyet Halk Partisi'ni taşıyabilirdi. Ne yazık ki böyle olmadı ve Cumhuriyet Halk Partisi 54'ten sonra bu reformcu çizgi yerine sert bir muhalefeti tercih etti. 50-54 arasında da bunun örnekleri var ama 54'ten sonra bu muhalefet çok sertleşti. Ve aynı zamanda bu tarihten itibaren Demokrat Parti'nin oylarını artırmış olması devlet içerisindeki bu bürokratik reaksiyonun da arttığını bize gösteriyor. Bu bürokratik reaksiyonla beraber yani bürokrasinin eski mütehakkim, güçlü pozisyonunu arzu eden bir kesim var. Bunların içerisinden bilhassa ordunun içerisindeki kesimler bir takım cuntalar oluşturmaya başlamışlar bu yıl itibariyle. Bu dönem itibariyle ne yazık ki İsmet İnönü'nün 27 Mayıs'a giden süreç içerisinde bu 1945 ile 46 arasında demokrasiye geçiş sürecinde yaptığı fevkalade müspet katkıların artık olmadığını görüyoruz. İsmet İnönü artık çok sert bir şekilde eleştiren bir pozisyonda. 61'de aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarının neticede düştüğünü görüyoruz. Buna rağmen Demokrat Parti geleneğinden gelen partiler çoğunluğu teşkil etmiş olmasına rağmen darbecilerin baskısıyla hem Cumhurbaşkanı hem de Başbakan darbecilerin istediği isim oluyor. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, Başbakan da İsmet İnönü. Mesela bu dönemde tekrar cuntacılar bunları yeterli görmeyerek daha ileri bir takım darbe teşebbüslerine girdiğinde İsmet İnönü'nün bu sefer cuntacılara karşı mücadele ederek başbakan olarak Türkiye'nin daha önceki programlarda konuştuğumuz o 9 Mart darbe teşebbüsünün benzeri bir tek partili efendim kendince devrimci çok partili hayata izin vermeyen otoriter bir rejimin, askeri rejimin kurulmasına engel olacak bir mücadele yürütüyor İsmet İnönü bu dönemde. Talat Aydemir darbe teşebbüsleri karşısında, bu junta teşebbüsleri karşısında ciddi bir mücadele yürütüyor. İşte tarihe geçen bir sözü var. Bu darbecilerin harbiyeleri aldattığını söylüyor İsmet İnönü. Çünkü darbeciler, Talat Aydemir grubu harp okulu öğrencilerini kullanıyorlar. İsmet İnönü onların karşısına çıkıyor. Mesela İsmet İnönü harp okuluna gidip harp okulu öğrencileriyle görüşmek, onları ikna etmek istiyor ama Talat Aydemir kendisini engelleyecek bir takım hamleler yapıyor. Netice itibariyle İsmet İnönü bu mücadeleyi kazanıyor ama ikinci darbe teşebbüsünün sloganı Harbiyeli Aldanmaz oluyor. Yani Talat Aydemir grubu Harbiyeli Aldanmaz diye İsmet İnönü'ye karşı bir mücadele yürütüyor. Halbuki İsmet İnönü'nün söylediği harp okulu öğrencilerinin darbeciler tarafından kullanılması ve asıl itibariyle İsmet İnönü bu dönemde yeniden demokrasiyi koruyan, muhafaza eden, bu çok partili hayata karşı çıkan gruplara karşı mücadele yürüten bir çizgiyi görüyor ve parti içerisinde de ortanın solu tartışmalarını başlatarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu haliyle devam edemeyeceğini gören sosyal dokuyla yeni değişen, işte sanayileşen, şehirleşen, bu manada işçi sınıfının ortaya çıktığı bir dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendini yenileyeceği bir yeni çerçeve çizmeye çalışıyor. Bunda da büyük ölçüde başarılı oluyor. Bu başarının bir sonucunda da kendisi genel başkanlıktan olacaktır. Yani bu hareketin taşıyıcı aktörü olan Bülent Ecevit parti içerisindeki mücadelede İsmet İnönü'yü ve ekibini yenecektir. Bundan sonra İsmet İnönü partide bu yenilgiden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılacak, milletvekilliğinden istifa edecek ve bağımsız bir senatör olarak görevde kalacaktır. Böylece vefat edecektir. Bu vesileyle İsmet İnönü'nün hayatı üzerinden tekrar 73'e kadarki siyasi tarihimizi hatırlamış olduk. 25 Aralık'ta geçirdiği ikinci kalp kriziyle 1973 yılında İsmet İnönü vefat ediyor. Bu vesileyle kendisini rahmetle anıyoruz. Önümüzdeki programda devam etmek üzere efendim. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Dünden Yarına Türkiye.